Ayrım 35, sayfa 294. Şarköy İstanbul yolu. Şarköy İstanbul otobüsünün ışıkları artık tamamen ölgünleşmişti. Nesibe Nusret hala küçük mektubun ilk cümlesindeydi. Duygularını ve düşüncelerini bu içli cümlenin zindanlarına hapsetmişti. Yalnızdı. Bu yalnızlık belki de bu zindandan kurtuluşun tek çaresiydi. Şoför ani frenle otobüsü durdurdu. Ölgün ışıklar altında üç jandarma atlarıyla yolun ortasında duruyorlardı. Atlarından indiler, otobüse yanaştılar. Şoför kapıyı açtı. Buyurunuz. Nesibe Nusret Hanım'ı arıyoruz. Nesibe Hanım ürktü. Gecenin yarısında yolu kesilmiş bir yolcu olarak şaşkınlık yaşadı. Kendini hemen toparladı. Nesibe Nusret benim kumandan. Buyurunuz. Subay selam verdi. Sesinde büyük nezaket vardı ama belli ki hüzünlü bir haberin acısını hissettirecekti. Şarköy kumandanı Yüzbaşı İhsan size iletilmek üzere bir telgraf göndermişler. Bunun acilen size ulaştırılmasını istediler. Elindeki telgrafı Nesibe Nusret'e uzattı. Sesinde davetkarlığın zerafeti vardı. Eğer münasip görürseniz sizi bu gece Silivri'de misafir edebiliriz. Nesibe'nin kulakları duymuyordu. Zihni telgrafa takılıydı. Hafifçe açtı. Şoför otobüsün iç ışıklarını yaktı. Sanki Bekir Yüzbaşı'nın yüzü telgrafa yansımıştı. Hatları yoğun, bakışları ölgündü. Telgrafı okudu. Nesibe hanımefendi, şimdi aldığımız habere göre Yüzbaşı Bekir, sizi yolculamak üzere Şarköy'e doğru gelirken atının tökezlemesi sonrası Karanlık Çukur denilen mevkide uçuruma düşmüştür. Balıkçılar tarafından hastaneye kaldırılmış ve acilen tedavisine başlanmıştır. Acil şifa dileklerimizle birlikte durumdan malumattar olmanızı muvafık bulduk. Yüzbaşı İhsan, Şarköy Jandarma Kumandanı. Nesibe Nusret olgun bir tavır içindeydi. Sesi buruktu ama kararlı bir lisanla konuşmasını sürdürdü. Teşekkür ederim Üsteğmen. Şoföre döndü, fısıldar gibi bir lisanla ricada bulundu. Bir dakika bekleyebilirseniz Üsteğmen'e teşekkür etmek için yanına gitmek istiyorum. Benim için çok büyük zahmetlere katlanmışlar. Bu nezakete şükranlarımı sunmak için lütfen yardımcı olunuz. Şoför otobüsü kenara çekince Nusret hızla aşağı indi. Gözlerinde vicdan muhasebesinin ağır yükü vardı. Bir yanda hayatının ilk günlerinden itibaren büyüten halasının ölüm deşeğindeki son saatleri yaşanmaktaydı. Öte yandan yüreğinde yeni ve değerli bir heyecan yaratan Yüzbaşı Bekir'in hastane köşesinde şefkat bekleyen acılı sabrı duruyordu. Nesibe Nusret Üsteğmen'e yaklaştı. Sesi ciddiyetini kazanmıştı. Vicdan yargısı sert ama adildi. Bunu dillendirirken sadece sesi değil, yüreği de uysal ve müşfik bir sadakatle fısıldadı. Lütfen İhsan Yüzbaşı'ya hürmetlerimi yenileyiniz. Gönderdiği telgraf için şükranlarımı sunarım. Zahmetiniz için size de teşekkür ederim. Ailemizin büyüğü ağır hastadır ve beni beklemektedir. Bakışlarıyla teşekkür etti. Kendisi için getirilmiş kısrağın yanağını okşadı, alın çatısını öptü. Otobüs gecenin karanlığında kaybolurken geride simsiyah bir unutulmuşluk, vakitsiz korkular, şefkati elinden alınmış duygular ve sabırsız bir kavuşma iştiyakı bırakmıştı. Suç benim değil ama sana tövbeyle geldim Tanrım. Drama. İlk kafile gece yarısı yola çıkarılacaktı. Uzun ve zahmetli bir yoldan sonra tren istasyonuna varılacak ve Türkiye'ye göndereceklerdi. Kanılar tepeleme yüklüydü. Yola çıkınca öküzlerin takatsiz olduğu hemen fark edildi. Bu cılız hayvanlarla bu zahmetli yolun üstesinden gelmek mümkün görülmüyordu. Hasan Hoca kanıları tek tek dolaşıp geride kimsenin kalmadığından emin olmak istiyordu. Bütün kanılar için bir sorumlu belirliyordu. Yol boyunca karşılaşılacak sıkıntılarda bu sorumlular görev üstlenerek çözüm getireceklerdi. Hasan Hoca Halil'i bir kenara çekti. Annenin yürüyecek gücü yok. Eşyanın bir kısmını bırak. Annene uzanacağı bir yer aç. Halil'in göz bebeklerine baktı. Mahcuptular. Biraz daha üzerine gidip aynı acı içinde iki yükün ikisini de üzerinden atmak istedi. Sofia nerede? Halil mahcubiyetle başını öne eğdi. Gözleri artık ıslaktı. Sokrates, Hasan Hoca'nın yanına geldi, kulağına fısıldadı. Sabah namazına çok az kaldı. Yola çıkacağınıza burada kılın, sonra yola çıkın. Bir ses gürledi. Hayır, hemen yola çıkılacak. Bu söz öyle sert bir yankı yarattı ki ne olacağını kestirmek mümkün değildi. Yorgo ve avanesi gücünü gürleyerek kanıtlamak istiyordu. Aleko ve Maria mübadil kafilesini yolculamak için meydana inmişlerdi. Aleko ellerindeki paketleri Halil'e teslim etti. İlk molaya kadar sıcak kalırlar. Sonra Yorgo'ya döndü. Hala baş belası olmaya devam mı ediyorsun? Kafileyi zorladılar. Tam ezan vakti yola çıkardılar. Merhamet tanrıçası gözlerini sımsıkı yummuştu. Kafiledeki insanlar salavat getiriyordu. Karanlığın içinde seslerin ahenge bir iman tesellisi kadar bilinmezliğin yarattığı korkuyu da beraberinde getirmişti. Birlikte gökyüzüne yükseltiyordu. Rumlar kapılarının önlerindeydiler. Her kağını sahibi evinin önünde duruyor ve geride bırakılan bütün hatıraları tazeleyerek yola çıkıyordu. Halil, kağnısını evinin önüne götürdü. Kapıyı açmasına izin vermiyorlardı. Bir çırpıda duvardan atladı ve birkaç dakika sonra kapıyı arkadan açıp dışarı çıktı. Elinde bir kafes vardı. İçinde korkulu bir kanarya sarılığı görülüyordu. Kafesi Sofia'nın evine götürdü. Evde kimse yoktu. İrkildi. Kafesi kapının önüne bıraktı. Kağnısının başına döndü. Karanlık herkesin gözünü korkutuyordu. Öyle ki karanlığın kendisi bir beyaz noktaydı. Resmo. Eleni evin temizliğini tamamlamış, sıra eşyanın yerleştirilmesine geldiğinde durup biraz dinlenmek istemişti. Belki yorgundu ama bu zahmeti gizleyecek bir mahareti vardı. Onu gösterdi. Anastas'ı seyretti. İnanılmaz bir gayretle eşyayı yerleştiriyordu. Eleni seyrettiklerinin verdiği mutluluğu bir gurur gibi hissetmeye başladı. Anastas'ı uyardı. Dikkat edin kendinize. Durun, size yardım edeyim. Gelirim evelallah bunların üstesinden. Ben de. Anastas aradığı fırsatı bulmuş gibi rahatladı. Sesinde ricakar bir tevazu vardı. Kızdın mı bana? Hayır. Ama şaşırdım. Şaşkınlığın nedeni farklı olabilirdi. Ama eline geçen ilk fırsatı ilk amacı için kullanmaya niyetlendi. Anastas'ın gözlerindeki meraklı bekleyişi hayrete dönüştürmeden öğrenmek istediklerini ortaya çıkarmak istedi. Sözlerini tamamladı. Seni tam tanımıyorum. Anastas fırsat bulmuş gibi bir iç sevinç yaşadı. Urla'dayım. Efe Çukuru'nda bağcıydım. Anlayacağın şarapçı. Eleni yanlış anlaşıldığını düşünerek düzeltti. Buradaki eviniz hangisidir diye sordum. Galiba yanlış bir cümle kurdum. Anastas orta masasını kaldırıp tam yakışacağı yere koydu. Sandalyeleri etrafına dizdi. Kuruması için cam kenarına konulmuş vazoyu alıp masanın tam ortasına yerleştirdi. Sonrasını evin sahibesine bırakmak istedi. Bana ev vermediler. Başka köye göndereceklermiş. Eleni bir çaresizlik içine girmiş gibi incindi. Hisleri hızla yoruluyordu. Biraz sessizlik, biraz utanç, biraz da arzu vakitsiz bir telaş ile varacağı bütün noktaları elinden alıp götürebilirdi. Bizimle kalın. Burası kocaman bir ev. Parios ile göz göze geldi. Beklediği mutabakatın sıcaklığını fark etti. Sözünü tamamladı. Sizi rahatsız etmeyiz. Parios sevinçliydi. Onun da söyleyecek şeyleri olmalıydı. Evet, hiç etmeyiz. Anastas elindeki tası Parios'a uzattı. Parios tası alıp sözün gerisini beklemeye başladı. Eleni'ye baktı. Gözlerinde sabırsız bir evet bekleyişi vardı. Ben de sizi rahatsız etmem. Elindeki büyük bakracı Parios'a uzattı. Doldur bakalım şunu delikanlı. Çiçeklerin sulanması gerekiyor. Yarın da sen sularsın artık bahçeyi. Drama. O beyaz nokta gökyüzünün ilk ışığıydı. Bir ruh dünyasının musikisine dönüştü. Kafile Kavala yoluna ulaştığında sabah ezanı duyuldu. Kanılar durdu, nefesler tutulmuştu. Herkes şaşırdı. köyde tek Müslüman kalmamıştı. Hasan Hoca güldü. Selanik Muallim Mektebi'nde musiki dersleri sırasında Sokrates'e Hicaz makamını öğrettiği günü hatırladı. Sokrates, 40 yıl geride kalmış bir musiki dersinin temrinlerine bir ilahi idrakle veda ediyordu. Allahu Ekber. Hasan Hoca ezanın bitişine kadar kafileyi durdurdu. Halil'i çağırdı. İsteyenlerin sabah namazına durabileceklerini söyledi. Abdest almak isteyenler şırıltısı duyulan dereye gidebileceklerdi. Sonra yüzünü köyüne döndü. İsa'nın Ürdün nehrinde vaftiz edildiğini kutsayan bayram musikisini okumaya başlamıştı. Sokrates ezanını tamamlamıştı. Gökyüzünde sadece Ortodoksluğun en önemli bayramı olan Teofane'nin musikisi çınlıyordu. Abdest almak için cılız dereye yürürken durdu. Şaşırdı. Karanlığın içinde bir beyaz hareket görüp duraklamıştı. Doğru Halil'e koştu. Kolundan tutup kenara çekti. Yola çıkarken Sofia'yı gördün mü? Eve baktım yoktu. Kanaryayı kapının önüne bıraktım. Hasan meraklandı. Ne oldu ki hocam? Ben dostlarımı merak ederim Halil. Dereye yöneldi, sözlerini kendine tamamladı. Hislerim aslında beni yanıltmaz sanıyordum ama bu kadarı da olmaz be canım. Resmo. Eleni büyük odayı Anastas'a ayırmaya karar vermişti. Önce yatağı hazırlayacaktı, çarşafları arıyordu. Odanın büyük duvarına dayanmış olan dolabın kapağını açtı. Çeşit çeşit yorgan yüzleri, yastık yüzleri ve çarşaflar dolabın raflarına dizilmişti. Hepsi mis gibi kokuyordu. Eleni en beyaz olanını seçti. Yastık ve yorgan çarşafını aldı. Yatağın üzerine germek üzere çarşafı silkelerken duvara asılmış pembe atlastan bir torba dikkatini çekti. Torbayı indirip açtı. İçinde özenle yerleştirilmiş Kur'an duruyordu. İrkildi. Anastas kapının pervazına dayanmış Eleni'yi seyrediyordu. Kur'an'ı görünce o da irkildi. Hatta telaşa kapıldı. Kendini çabucak toparladı. Heyecansız ve nazik bir dille uyardı. Gizleyin onu madem. Başınıza iş açmayın. Eleni şaşırdı. Kur'an'ı torbasına koymak üzereyken Parios içeri girdi. Biraz gururlu, biraz meraklı görünüyordu. Anastas'la göz göze geldi. Anastas göz kapaklarını indirdi. Parios kuşağına soktuğu tabancayı çıkarıp Eleni'ye uzattı. Anastas işi sıcağı sıcağına sonuçlandırmak istedi. Tabancayı alıp Kur'an torbasının en alt kısmına koydu. Tekrar Eleni'ye uzattı. Şimdilik burada dursun. Eleni hafif bir boyun eğmesiyle Kur'an torbasına saygı gösterdi. Torbanın ucuna küçük bir öpücük koydu ve duvar dolabının en üst kasının en kuytu köşesine özenle yerleştirdi. Dışarıda telaşın yavaş yavaş kaybolduğu hissediliyordu. Vakit ilerlemişti. Anastas evin verandasındaki koltuğa oturmuş olanları izliyordu. Meydan tenhalaşmış, mübadil kafilesi yola çıkacak şekilde kanılara eşyasını yerleştirmişti. Birden telaşlı bir manzara görüldü. Jandarmalara direnen bir kadın "Kitabım evde kaldı" diye feryat ediyordu. Küçük Rabia eteğine yapışmıştı. Kolcuların annesine fena bir şey yapacağı endişesiyle çırpınıyordu. Birden annesinin eteğini bırakıp eve doğru koştu. Anastas'ın elini tuttu, doğru içeri girdi, Eleni'nin omzunu silkeledi. "Yardım edin, annemi dövüyorlar." Üçü birden telaşla meydana gitmek için dışarı çıktıklarında şaşırdılar. Rabia'nın annesi bir jandarma erinin yanında verandadaydı. Jandarmanın sesi sert, kaşları çatıktı. Bu kadın kitabını unutmuş, almaya geldi. Eleni gidip getirmek için ayağa kalkarken Anastas elinden tutup yanına oturttu. Sesini de gürleştirdi, sertleştirdi. "Kitap mitap yok bu evde." Kadın şaşırdı. Şimdiye kadar ilgisini, hatta şefkatini gördüğü kadından birden sakin ve ilgisiz manzarada karşı tavır takınmasına anlam veremedi. Sadece bir hatırlatmada bulunmak istedi. Duvarda asılı duruyor. Anastas sakince kalktı, odanın kapısını açıp duvarı gösterdi. "Gel bak, yok işte." Kadın yanaşırken Parios'u gördü, gözleri güldü. Kızını öne çıkardı. Parios ve küçük kız gülüştüler. Kolcu sertleşti. ''Bırakın gevezeliği, hadi bak da gidelim.'' Kadın açık dolap kapısından Kur'an örtüsünü gördü, sevindi. Birden Parios önünü kesti ve hayır der gibi başını iki yana salladı. Kadın ne olduğunu kavrayamadı ama olduğu yerde kaldı. Sesinde ayıplı bir titreyiş vardı. ''Yanılmışım jandarma efendi.'' ''Deli misin sen? Saatlerce yalvardın kitabım diye. Şimdi yanılmışım.'' diyorsun. Eleni hemen öne çıktı. ''Oturun, soluklanın bir süre.'' Anastas jandarmanın koluna girip verandaya çıkardı. Jandarma derin bir saygı içinde Anastas'ın dediklerini yerine getiriyordu. Kolcu başının çocuğa eziyetinin hesabını soran yiğit tavrına hayran kalmıştı. Eleni kadını içeri aldı. Etrafı kolaçan etti, dolabı açıp Kur'an torbasını gösterdi. ''Saklamaya mecburduk. İçinde silah vardı. Kolcular görseydi felaketimiz olurdu.'' Kadın Kur'an torbasını bir kere daha öptü, Eleni fısıldadı. 40 yıl ezan dinledim, mevlid dinledim, Kur'an dinledim. Bırak bizde kalsın. Baş üstünde misafir gibi ağırlarız onu.'' Dışarıdan jandarmanın sesi duyuldu. Eleni kadını kucakladı. Cebinden gizlice çıkardığı küçük bir keseyi verdi. Küçük kesenin içindeki anahtar bir ümit kadar sıcak ve bir teselli kadar iyiydi. ''İzmir'e varınca güzel yalıya git. Berber Nuri'yi sor. Bunu ona ver. O seni Emine'ye götürür. Güle güle otur.'' Eleni ve kadın dışarı çıktılar. Parios ve Rabia yanlarına geldi. Kolcu, kadın ve Rabia ayrılırlarken arkalarından baktılar. Gözden kaybolunca Eleni sesindeki hüznü gizleyerek sordu. ''Neden yalan söyledin?'' Anastas Eleni'ye yanaştı, omuzlarından tutup kucaklar gibi kendine yaklaştırdı. ''Ne kadar üzüldüğümü biliyor musun?'' Eleni hiçbir mazerete itibar edecek değildi. Söylenenleri tınmıyordu. Sorusunda ısrar etti. ''Neden yalan söyledin?'' Eğer jandarmalar tabancayı görselerdi, hem onlar hem biz şu melek dediğin yıldızları bir daha göremezdik. Ne Parios kalırdı, ne mavi gözlü küçük kız, ne sen ne de ben. Derin bir nefes aldı ve sözündeki hüznün kelimelerini fısıldadı. Dünyada buna katlanamazdım madam. Yüreğimin en ücra köşesinde çocukluğum var. Meydana doğru yürüdü. Meydan çıralarını son alevleri ölgünleşmişti. Titrek ışıklar arasından geçti, köyün mübadilleri yola çıkmıştı. Feryatlı bir veda acısı hissediliyordu. Şeytan ikinci kez elini yıkamıştı. Resmo Mevlevihanesi. Ten meraktır. Merak ve arzu bir insanın gözlerinde sabırlı saadet zevkini yansıtır. Duygulu bir zenginlik ve hüzünlü bir ayrılık hissiyle kollarını açar. Hevesli bir telaşla derin hazları kucaklar. Aslında bu haz şaşkınlık veren bir tesadüftür. Bu tesadüfün derinliğinde olgun bir iştahın gizlenmiş duyguları fark edilir. Bu duygular sevdalı bir insanın sakin sabrında gizli kapaklı hırsların hücrelerine siner. Kıskançlığın sabrı yok olur. Dergahın dört yanındaki mumlar küçük üflemelerle söndürüldü. İri mumlar korkuyla gözlerini kapattılar. Kocaman bir siyahlık çevreyi sardı. Göz artık sevdiğini göremeyecek kadar kısık, hatta çaresizdi. Büyük ve zahmetli bir yolun başında olduğunu fark ettiren sessizlik merak uyandırmaya başlamıştı. Bu merak her insanın kendi karanlığında kendi için aydınlık yaratacak gücün varlığını hissettiriyordu. Resmo limanından bakınca insanı gayretli bir davetle kendine çeken tek katlı, geniş cepheli Mevlevi dergahının eşiğine gelenlerin beklemesini belirten küçük çakıl taşlarından yapılmış iki paralel çizgi oluşturulmuştu. Tören vaktinde yetişemeyenler geldikleri yolun yorgunluğunu dindirecekleri divana kurulup kapıların açılışını bekleyeceklerdi. Gelenler oturdular.
Kapının kenarındaki mermer çeşmenin iri bakır tası dolduruldu. Yaşlılardan başlamak üzere dağıtılmaya başlandı. Herkes uzatılan tastan üç yudum içip ötekine geçiyordu. Mevlevi dergahı bugün hür ve günahsız bir insanın idrak ve irade bahsindeki azmini hükme bağlayacaktı. Şeyh Efendi sesinin duyulacağından emindi. Fısıltı halinde konuşuyordu. Yüzyıllardır süregelen bu gelenekte fısıltıyı fark etmeyen bir gönlün akıl terazisinde tartıldığını görmemişti. Şeyhin fısıltısıyla birlikte bütün nefesler tutuldu. İrfan başka şeydir, hikmet başka. Şeyh Efendi karşısındakinin şaşırdığını gördü. Açıklama yapması gerektiğini düşündü. Derinliğini açmaya hazırdı. Önce tasdik aradı. Dergah duvarları müridin fısıltısını yankıladı. Hüküm kubbede çınlar gibi tekrarlandı. İrfan başka şeydir, hikmet başka şey. Şeyh Efendi söyleyeceklerini önce kısa cümlelerle sunar, mananın hazmedildiğini gördükçe hükümlerini giderek genişleyen bir telkin üslubuyla aktarırdı. Önce hüküm kalıbını çizer, sonra o kalıbın her hücresine bir hikmet hükmü yerleştirirdi. İrfanın dili ses, hikmetin dili sükuttu. Dergah, müritleri cümlenin irfanın dili ses kısmını yüksek sesle tekrarladılar. Sonra içlerinden hikmetin dili kısmını sükutla tamamladılar. Şeyh Hazretleri dergah duvarlarındaki bu sessiz yankının ruhlara sindiğine emin olunca sözlerine devam etti. İrfanın dili ses, hikmetin dili sükuttur. Söz irfanı anlatır ama hikmet ancak idrak olunur. İrfanı söz anlatır. Hikmet idrak olunur. Dergahın dört cihetinden bu idrakın özeti seslendirildi. Aşıkların sesi bir ilahi avaz gibi yükseliyordu. Çınladı, çınladı, çınladı. Aşk her türlü inancın ötesinde bir itikattır. Şeyh Efendi derin bir nefes aldı. Aynı nefesi aşıklar tekrarladılar. İntisabına yol verilen yeni mürit susuyordu. Şeyh göz işaretiyle onu yanına çağırdı. Yavaşça bir idrak kapısı açmak istedi. Şeffaf bir göz gibi olmalısın. Hiçbir rengi olmayan, kokusu bulunmayan bir göz. Böylece her şeyi en saf haliyle görür ve kendi saflığınla anlam katarsın. Mana dediğin şey vasatını bulunca biçim verirsin. Gördüklerin artık renk değil, şekil değil, ruhunun beklediği olgunlaşma değerleridirler. Bu senin için yeni bir biçim ve anlam kazanmaktır. Buna şahsiyetin mahiyet kazanması deriz. Yani önüne bakmanın mahareti artık senin hakkındır. Önündeki kalemi ve defteri genç müride uzattı. Kalemi kır, defteri dür. Söz burada biter. Taşıyamayacağımız yükü omuzlarımıza Tanrı değil, kendimiz koyarız. Ayrım sonu, sayfa 303.